SBS Radio.
İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Bayram tatilinin olduğu bir döneme geldi bu hafta ama yine gündem dolu gibi. Türk İş'le devlet anlaşmaya vardı ama orada açık mikrofon skandalı bir anda patlayıverdi galiba.
Evet, Türk İş Başkanı bu pazarlıklar başladığında son derece sertti. İşçilerin bu enflasyon ortamında ağırlaşan geçim şartlarında alacaklarının hükümet tarafından verilmesi gerektiğini söylüyordu. %15 zam talebi vardı. Seyyanen zam vardı, başka talepleri vardı. Eğer bunlar yerine getirilmezse gereğini yapar işçiler diyordu. Ki Türkiye'nin geçmişinde Türk İş'in yaptığı eylemler var. 500 bin kişinin Kızılay'da yaptığı eylem söz konusu. Türk İş hükümetle anlaşamadığında hükümetlerle yaptığı görüşmeler görüşmenin en sert geçtiği sendikadır Türk İş geçmişte. Bu son dönemde aslında iktidarla paralel bir siyaset izlediğiyle gözleniyordu Ergun Atalay'ın ama bu sözleşmelerde biraz daha sert ifadeler kullanıyordu. Ve bir anda sonrasında %15'lik zam talebini %8 öneride anlaştılar hükümetle işçiler. %8 üzerinde yapılan bu anlaşma biraz da merak uyandırdı. O anlaşmanın duyurulduğu basın toplantısında da Türk İş Başkanı kendi mikrofonunu tuttu, kapattı. Biraz uzatsak iş karışacaktı diye muhatabı bakana, Çalışma Bakanı'na bir cümle etti. Ve sonrasında bu yayınlandı. Tabii onun yayınlanma biçimi de Türkiye'ye has. Çünkü birçok mikrofon var, birçok televizyonun mikrofonu var. O mikrofonların tamamı kaydediyor bunu. Türk İş Başkanı sadece salona yayın yapan mikrofonu kapatıyor. Ama sadece Fox TV yayınladı bunu. Ve o yayınladıktan sonra da kıyamet koptu yerindeyse. Türkiye'de sarı sendikalaşmadan şikayet edenler var. Bazı iş uzmanları meselenin daha ağır boyutta olduğunu, sendikaların artık ses çıkartamaz noktada olduğunu hükümete karşı belirtiler. Çıkan bir takım yeni düzenlemeler neticesinde. Türk İş Başkanı da kendisini savundu. Sadece ben değil, diğer sendika başkanları da bunun altına imza attı. İşçilerin satılması gibi bir durum söz konusu değil dedi. Ama tabii o sözler tam olarak izah edilemedi. Biraz daha uzatsak iş karışacaktı. Ne demek? Uzattığı zaman Türk İş'in uzattığında yapacağı şey belli. Eylem kararı alabilirdi. Grev kararı alabilirdi. İşçilerin zaten elindeki tek güç bu. Talebi %15'ti. %8'de nasıl anlaşma sağlandı? Bu sorular biraz ortada kaldı ve çok ciddi bir biçimde de eleştirildi. Muhalefet partileri de eleştirdiler Ergun Atalay'ı. Hatta birçoğu da istifaya davet etti. Ama o istifa etmek yerine benim içim rahat dedi. Ben dedi işçilerin haklarını korudum. Ama bu işçilerin haklarını korurken de ne ilgisi olduğunu kimse tam olarak anlayamadı. S-400'lerin Türkiye'ye gelişimde savunurum. S-400'leri geçiriyorsa bu hükümet desteklerim dedi. Yani son dönemde Türkiye'de tartışmaların hepsi bir noktada geliyor ve milliliğe, yerliliğe, işte dünyanın karşısında tek başına olan Türkiye figürüne dayanıyor. Onlardan birisi gibi göründü bu savunma. Bu savunma üzerinden de eleştirildi Türk İş Başkanı ama sonuç değişmedi. İşçiler %8 zam alacaklar Türk İş Başkanı'nın altına imza attığı anlaşmaya göre.
Suriye'ye dönecek olursak, Suriye sınırında Türkiye ve Amerika anlaştı güvenli bölge konusunda. Bu konuda gelişmeler var mı?
Bu çok bilinmeyenli bir anlaşma şu anda kamuoyu tarafından. Çünkü bir anlaşmanın sağlandığı hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem Türkiye tarafından resmen açıklandı. Ama Türkiye'de yapılan açıklamalarda bunun Münbiç gibi Türkiye'yi oyalayacak bir anlaşma olmayacağının altı ısrarla çiziliyor. Zaten süratle bir müşterek harekat merkezi oluşturulması için Şanlıurfa'ya Amerikalı askerler, askeri yetkililer gittiler. Hatta bu da muhalefette tepkiye neden oldu. Amerikalı askerler hangi yetkiyle Şanlıurfa'ya gidiyorlar? 1 Mart tezkeresini hatırlayalım. 1 Mart'ta Amerikalı askerlerin Türkiye'de konuşlanması için mecliste oylama yapılmış ve reddedilmişti. Bu şartlar altında meclise niye böyle bir yetki talebiyle gelmiyor hükümet, iktidar diye eleştirdiler hükümeti, yapılan anlaşmayı. Ama anlaşmanın birçok noktası hala bilinmez durumda, tam olarak açıklanmış değil. Nedir onlar? Türkiye'nin talebi vardı. 20 mil, Trump'ın ağzından çıkan bir güvenli bölge Türkiye sınırından içeri doğru 20 milden bahsediyorum. Bu da 30-35 kilometrelik bir mesafe demek. Türkiye bu bölgede bir kontrol edinmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin masadaki müzakerelerde buna karşı çıktığı, yer yer 5 kilometre, yer yer 10 kilometrelik bir alan üzerinde Türkiye'nin etkin olabileceğini ve güvenliği sağlayabileceğine ilişkin şartlarını kabul ettiği ama onun daha derinle inilmesine karşı çıktığı belirtiliyor. Hatta PYD'nin sözcüleri yaptıkları açıklamalarda hangi bölgelerde 5 kilometre, hangi bölgelerde 14 kilometre olacak bunların hala müzakere edildiğini söylüyorlar. Türkiye 30 kilometre, 30-35 kilometre isterken bir kere en fazla 15 kilometre gibi bir görüntü söz konusu. O bölgedeki hareketliliği birlikte kontrol etmek ve beraber devriye görevi görmek için de Şanlıurfa'da bir ortak harekat merkezi kurulacak. Bu merkezin nasıl çalışacağı da şu an itibariyle çok fazla belli değil. Bir başka nokta yerleşim birimlerinde Türkiye güvenliği nasıl sağlayacak? Yani Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde mesela Kobani'de Türkiye, Türk askerleri orada görev yapacaklar mı? Yapılan anlaşmaya göre şehirlere Türk askerinin girmeyeceğine ilişkin bir teminat alındığı söyleniyor Amerikalılar tarafından. Yani çok bilinmezli bir durum söz konusu. Amerika ile bir anlaşma yapıldığı açıklanmış vaziyette ama hiçbir unsuru net olarak bilinmiyor. Bu arada Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamalara baktığımızda o tereddütün hükümette de olduğunu görüyoruz. Yani bu anlaşmayla eğer Türkiye kendi sorunlarını çözemez, tehlikeyi ortadan kaldıramazsa yine kendi başına hareket edecek biçiminde değerlendirmeler var.
Belki sınıra daha fazla mültecinin yığılmasına neden olacak gelişmeler bunlar.
Evet, Türkiye'nin en hassas olduğu nokta İdlib meselesi. İdlib'de zaten Rusya ile Suriye'nin operasyonunu durdurmuştu bu zirve çerçevesinde. Rusya, İran ve Türkiye arasındaki zirve çerçevesinde o operasyonlar durdurulmuştu. Cumhurbaşkanının girişimleriydi ama sonrasında yeniden başladı. Şu anda Suriye'nin İdlib'de belli bölgeleri çok ciddi biçimde bombardıman altında tuttuğu biliniyor. Türkiye bundan rahatsız. Orada çünkü kontrol noktaları, gözlem noktaları var. Türkiye'nin askerleri var ve aynı zamanda desteklediği bir takım muhalif gruplar da söz konusu. O grupların Suriye ordusuyla çok ciddi bir çatışma içinde olduğu görülüyor. Son dönemde Suriye ordusunun belli bölgelerde ciddi biçimde ilerlediğine ilişkin haberler de var. Özellikle Halep-Şam otoyolunu kontrol altına alınması için gerekli olan bölgelerde Suriye ordusunun ciddi ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Ve Türkiye bu konuda son derece kaygılı. Çünkü bölgede çok ciddi bir miktarda muhalif unsur grup yaşıyor ve onların eğer Suriye ordusu bölgeye girerse Türkiye'ye göç etmesi gibi bir durum söz konusu ve önümüzdeki günlerde yine İran, Türkiye, Rusya arasında bir zirve gerçekleşecek. O zirveye kadar Türkiye şu anda sesini o bölgede çok fazla yükseltmiyor ama hem Amerikalılarla yapacağı işbirliği hem bölgedeki gelişmeler oradaki dengeleri yeniden gündeme getirebilir. Türkiye'nin itirazlarını yüksek sesle dile getirmesine de önümüzdeki günlerde o itirazların yüksek sesle dile getirildiğini de duyabiliriz.
Yavuz Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi 18. yılını kutladı. 17 yılında da iktidardaydı. Parti nasıl kutladı bu yıl dönümünü?
Yani kampanyaları vardı, bir takım afişler hazırlandı, videolar hazırlandı, mesajlar verildi, AK Partililer, kurucular ve diğerleri. Ama tabii şimdi AK Parti 18 yıl önce kim tarafından kuruldu? 4 isim öne çıkıyordu. Abdülhatif Şener, Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan. Bu kutlamalarda AK Parti Abdülhatif Şener'i, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, kullanmadı. Abdullah Gül yeni bir parti kurma hazırlığında ki Ali Babacan'ı destekliyor. AK Parti'nin üyesi değil, o da hiç kullanılmadı. Davutoğlu AK Parti'nin şu anda hala üyesi ama o da yeni parti kuruluşu içerisinde. Onun da adını anmamaya özen gösterdi. Bir afiş hazırlandı. O afişte AK Parti'nin seçim başarılarından bahsediliyor mesela. Ve Davutoğlu'nun 2015 yılında girdiği 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri yok ki 1 Kasım seçimleri AK Parti'nin girdiği seçimlerde aldığı en yüksek oy 49 küsur civarındaydı. Davutoğlu'na yakın isimler tabii buna çok ciddi şekilde tepki gösterdiler. Davutoğlu da bir mesajla genel başkan olduğum dönemde birçok isimsiz kahramanla çok önemli işlerin altına imza attık. Hepsini tek tek tebrik ediyorum 18. kuruluş yıl dönümünde AK Parti'nin diye. Kendi serzenişini de sosyal medya üzerinden ortaya koydu. Ama asıl tartışma bir video üzerinden yürüdü. Çünkü AK Parti'nin paylaştığı bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım etkinliklerdeki görüntüleri ve onun yanında da sadece Berat Albayrak'ı görmek mümkündü. Bu videoya birçok insan tepki gösterdi. Bunun üzerine bu sosyal medyadan sorumlu yetkilisi AK Parti'nin bir açıklama yaptı. Berat Albayrak'ın ofis tarafından hazırlandığını ve videonun AK Parti tarafından da paylaşıldığını söyledi. Ama tabii o açıklama da biraz havada kaldı. Çünkü ilk paylaşan AK Parti'ydi o videoyu. O videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan var AK Parti'de. Bir ikinci adam daha kim derseniz o da Berat Albayrak mesajı veriliyordu. Buna tepki gösteren çok sayıda insan oldu AK Parti içerisinden de öyle. Ancak işte dediğim gibi AK Parti'de bunu sosyal medya sorumlusu Berat Albayrak'ın ofisinden hazırlanan birçok videodan birisi gibi açıkladı kamuoyuna. Ancak tabii bu video aynı zamanda Cumhurbaşkanı'ndan sonra AK Parti'nin varisi Berat Albayrak mı sorularını da beraberinde getirdi. Yani 18. yaş kutlaması epeyce bir tartışmalı oldu AK Parti'nin ve öne çıkan isimler dediğim gibi kuruluşta bulunan isimlerden ziyade bugün itibariyle sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir videoda da Berat Albayrak görmek mümkün oldu. Onun dışında kuruluşundan bu yana gelenler, şu anda görev yapanlar, geçmişten beri çok bilinen isimler hiçbirisi hazırlanan gösterilerde yer bulamadı AK Parti'de.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Necat Bey.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.